Ayrım 17, sayfa 178. Ayşe Memnun usulcacık göz kırptı annesine. Annesinin ondan yana oluşu, bir gece kızının ağlayarak, "Allah gecinden versin, yarın babam gözlerini yumuverirse seninle ikimiz kalacağız. Oğlanlardan hayır yok. El kızlarına kul köle olurlar. Ne halleri varsa görsünler, biz seninle birlikte yaşarız. Senin babamdan kalacak emekli maaşın, benim aylığım, başımızı sokacak bir evimiz olur da alttaki odaya kirayı verirsek" demiş. Çirkinliğini, evde kalmışlığını da araya sokunca, annesini bile ağlatmıştı. Babasının hala bağırıp çağırmasını aldırış etmeden onu düşünüyordu. O uzun boylu, kocaman elli, kocaman ayaklı, çirkin adamı. Bugün de gelirse anlayacaktı tutulduğunu. Hani tutulduğunu bir bilse. Çayını çabucak içip kalktı. Muslukta ellerini ağzını yıkadı, kurulandı. Sonra da mantosunu filan giyip evden heyecanla çıktı. Hava gene kapalı, yerler çamur içindeydi ya gördüğü yoktu. Bilek saatine baktı, vakit tamamdı. Birkaç dakika geç ama daha iyiydi böyle. Durağı onun için geliyor, onda gözü varsa beklerdi. Adımlarını açtı. Bekliyordu. Çıldıracaktı sevinçten. Demek gene bundan öncekiler gibi otobüse birlikte binecekler, onu arkasında olanca ağırlığı, olanca erkekliğiyle duyacaktı. Yanından geçerken hafifçe gülümsedi. Küçük, küçücük bir pastı bu. Otobüs beklemeye başladı. Durak epeyce kalabalıktı. Göz ucuyla onu kolluyor, usul usul yaklaştığını, konuşmak istediğini anlıyordu. Birden baktı. Göz göze geldiler. Şamarlanmış gibi utanan adamın çirkin yüzü kıpkırmızı kesildi birden. Sonra sarardı ve yaklaştı. Titreyen bir sesle, "Arzu ederseniz dolmuşa gidelim." Ayşe'nin içi kaynıyordu sevinçten. Demek sonunda o da bir erkek tarafından beğenilmişti. Onun da bir sahibi olacak, kim bilir belki de babasından boşalacak odanın soğuk kar yolasını birlikte ısıtacaklardı. Güldü, "Bilmem ki nasıl olur." Çevresine bakındı, adam az daha sokulmuştu. "Olmayacak ne var? Bakın boş dolmuşlar var." Tam da önlerinde durmuştu filiz yeşili bir dolmuş. "Haydi Taksim." Ayşe bir an kolundan çekildiğini, dolmuşa sokulduğunu duydu. Öyle çabucak oluvermişti ki bu, sevinçten, gururdan sarhoş gibiydi, başı dönüyordu. İri yarı, çirkin, kocaman elli, ayaklı bir erkeğin yanında oturuyordu. Adam uzun koluyla omzunu tutuyor, onu koruyordu adeta. Araba yürüdü. "Nerede çalışıyorsunuz?" Ayşe gülümseyerek baktı. "Ben mi? Şey, kasiyerim." "Nerede?" "Beyoğlu balık pazarının alt başındaki bir bakkaliyede." "Güzel. Siz?" "Ben ticaretle uğraşıyorum. Evvelki gün size otobüste rastlayışım çok iyi oldu. Hep sizi düşündüm bütün gece." Yanakları ateş içinde, "Sahi?" dedi. "Belki inanmazsınız. Yıllarca sizi aradım sanki." "Ne tuhaf. Teyzem geçenlerde bir kız bulmuş, fazla güzel. Güzellerden nefret ederim. Ama alınmayın sakın. Sizinle konuşmam çirkin olduğunuz için demek istemiyorum. Orta güzellik. Anneniz yok mu?" "Hayır. Ben ufacıkken babam da annem de ölmüşler. Beni teyzem büyütmüş. Çok iyidir. Beş vakit namazında, niyazında. Nerede oturuyorsunuz?" "Biz mi? Aksaray'da. Siz?" "Cibali'de. Hemen hemen aynı semtli sayılırız." "Evet, dükkanınız nerede?" "Dükkanım yok." Hayretle baktı. "Yok mu? Nasıl ticaret yapıyorsunuz?" Adam çirkin çirkin güldü. "Ticaret için mutlaka dükkan mı lazım? Değil mi?" "Değil ya. Sizin malınız var. Diyelim ki kaşar peyniriniz. Taşralısınız da İstanbul'a satmaya gelmişsiniz. Bir başkasının da kaşar peynirine ihtiyacı var. Var ama şu kadara yarar ona. Ben satıcıyla pazarlığa girerim. 3 aşağı 5 yukarı. Kaşarcıdan kaşarı 3'e pazarlık eder, gider ötekine 5'e satarım. Aradaki 2 kuruş. Ayşe heyecanlandı. "Ay vallahi aşk olsun. Demek işiniz bu. Yalnız kaşar üzerine mi?" "Yok canım. Pazara satışa sunulan her çeşit mal üzerine." Filiz yeşili dolmuş şişhaneyi hızla çıkarken adam Ayşe'nin üzerine eğiliyor, onu sıkıştırıyordu. Bu sıkışma çok hoşuna gidiyordu Ayşe'nin. Hazdan kırılarak gözlerini hafifçe yumuyor, daha şimdiden sevmeye başladığı adamı olanca erkekliğiyle duymak istiyordu. Duyuyordu da. Hep o babasından boşalacak ufacık oda, ufacık odanın karanlık bir köşesindeki soğuk karyola geçiyordu kafasından. "Bugün işe gitmeseniz olmaz mı?" Aklındakiler silindi, niçin? "Gezer birbirimizi daha iyi tanırdık da." Kuşkulandı. Adam sakın dükkan komşusu Evadoksiya'nın anlattığı uçarı hovardalardan olmasındı. Henüz çok erken değil mi? Ne? Yaptığınız teklif. Adam hafifçe bozuldu. Affedersiniz. Beni belki yanlış anladınız. Emin olun maksadım. Bayağı bozulmuştu. Pişkindi. Vız gelirdi böyle şeyler ama sırt sırta 2 gün otobüste sıkıştırmayı da aldırmamış. Hatta kendini geriye geriye vermişti. Yoksa kız mıydı? Sanmıyordu. Sanmıyordu ama olabilirdi. Evde kalmış çirkin bir kız. Bundan önce rastladığı pek çoğu gibi hemen evlenme teklif edecek münasebetsizlerden. Zengin, çok zengin olsa hadi neyse, kahrı çekilirdi ama bilmiyordu henüz zenginlik ya da fakirliğini. Suratında pek iş yoktu, vücudu güzeldi. Sırt sırta 2 günlük otobüs yoklamasının sonucu iyice cesaretlendirmişti. Bugün ufacık bir teklifle yanaşacağını sanmış, yanılmıştı demek. Birden göz göze geldiler. Ayşe niçin konuşmuyorsunuz dedi. Ben mi? Sizden başkası olabilir mi? Doğru, olamaz, olamaz ama evet, sizi kırdım diye üzülüyorum. Ayşe ferahladı. O da tıpkı onun gibi düşünmüştü, kırdım diye. Yıllar yıla hasretini çektiği böyle bir erkeği aptalca sözlerle elinden kaçıracağını sanmış, telaşlanmıştı. O kadar ki adam bizim eve gidelim dese razı olabilirdi. Taksi hızla tepe başına gelince sordu. Burada inelim mi? Adamın canına minnetti. Nasıl isterseniz. Durun, ineceğiz şoför efendi. İndiler. Ayşe paraya davrandıysa da adam bırakmadı. Yan yana yürüyorlardı aynalı çeşmeye doğru. Sağ kaldırımdan. Yanındaki adamın sağında yürümekten kadınsal hazlar duyuyor, çevresinden gelip geçenlere bakışıyla sanki, bu adam var ya, şu solumdaki adam, benim erkeğim, siz beni onun karısı da sanabilirsiniz, böyle sanmanız daha iyi diyordu. Aklından çapkın Rum komşusu Evadoksi'ye geçti, gülüverdi. Sonra tuttu kendini, yan gözle baktı. Adam farkında değildi bereket versin, değildi ama, neden konuşmuyordu? Böyle kapalı havaları sever misiniz? Farkında değildi, o sever miydi acaba? Siz dedi, ben mi? Bayılırım. Adam gülmedi de kocaman burnu kalın siyah kaşlarıyla sırıttı. Ben de bundan sonra bayılacağım. Bundan önce düşünmemiştim. Demek bundan sonra bayılacağım. Çünkü sevdiğim insanın sevdiklerini ben de severim. O bayılıyorsa ben de bayılırım. Ayşe kıkır kıkır güldü. Çok şakacısınız. Kolunuza girmeme müsaade eder misiniz? Ayşe durakladı, çevresine bakındı. Nasıl olur bilmem ki. Nasıl olacak canım? Basbayağı olur. Koluna girdi. Memnundu Ayşe. Daha iyiydi böyle. Ne diye kendisini kapıp koyuvermeyecekmiş, ne çıkar, aldatır mı? Aldatsın. Görürler mi? Görsünler. Dükkana 50 metre kala kolundan çıktı adamın. Burada ayrılalım. Siz bilirsiniz. Yarın gene durakta değil mi? Hafifçe güldü. Gözlerini yumarak, evet dedi. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hızla uzaklaştı. Her yanı ateş gibi yanıyordu. Ne diye, ne diye ayrılmıştı? Gitmeyi verse ne çıkardı? Dükkandan içeri alı al moru mor girdi. Tombul kalçalarıyla kadını hatırlatan ufak tefek patron, burundan sıkma, maşalı gözlüğünün cıva kadar oynak ışıltılı camlarının gerisinden gülerek, bozuk Türkçesiyle, ''Kalimara'da yok sabah sabah. Ne telaş bu Ayşe Hanım?'' Çantasını bıraktı. Mantosunu çıkarıp astı. Saçlarını eliyle çabuk çabuk havalandırdıktan sonra, ''Geç kaldım Masturi'' dedi. ''Ter içindeyim.'' ''Yok zarar. Taş bebek kadar boyalı, taptaze yüzüyle iri yarı çırak tezgahın yanından dargın dargın bakıyordu ya, aldırmıyordu.'' Geçmişti artık. 3 günden beri işler başkalaşmıştı. Hele bugün sağlam kazağa bağlamıştı da denebilirdi. Dimitri'nin sırası değildi. Saçları uça uça komşu manifaturacıya geçti. Ufacık bir dükkandı, daha çok parfümeri. Evadoksi'ye yalnızdı. Merhaba kız. İğnesiyle naylon ipliği çeken Evadoksi'ye işini bırakarak o dedi. Merhaba, niçin geciktin bugün? Bir şeyler sezdirircesine güldü, karşılık vermedi. Ha kız, niçin? Canım öyle istedi. Senin canın mı? Hayır, benimkinin canı. Seninkinin? Niye şaştın? Yoksa şu otobüsteki mi? Her şeyi anlattı. Evadoksi'ye, ben olsam senin yerinde boş verirdim dükkana. İyi ama çağırdı diye hemen peki demek olur mu? Niye olmasın? Adam demek seviyor, aptal. Doğru. Bugün patrondan izin alırım yarın işin ha? Tabii be yavrum. Ben sana ne diyorsam bak ona sen. Çeneye dalmışlardı ki Dimitri dargın yüzüyle geldi. Haber verdi. Patron çağırıyor. Dimitri'nin dargın yüzü Evadoksi'nin gözünden kaçmamıştı. Delikanlı gittikten sonra göz kırptı. Hala dargın mısınız? Aman sen de. Evadoksi'ye arkasından bir kahkaha attı. 16. Günlerden beri dargındı Leman kızıyla. Öyle içerliyordu ki, bir bardak su ver bana. Kızının sıkıntılı haliyle sürahiye gidişini, bardağa suyu isteksizlikle dolduruşunu, asık suratla getirişini adeta nefretle izledi. Uzatılan bardağı alırken, masanın gözünde opon olacaktı, getir dedi. Gene sıkıntılı haliyle masaya gitmesi, çekmeceyi çekip oponu alması, nefretle uzatması. Aldı. Dilinin üstüne koydu, bol suyla yuttu. Başı çok fena ağrıyordu. Bir yandan şu kızın aksiliği, öte yandan Erdal'ın soğuk davranışları. İşe kendisi sokmuştu onu. Bugünkü çiçek gibi kılık kıyafetini ona o sağlamıştı. Haftada en az 2, 3 hatta 4 buluşurlarken, niçin 2'ye, şu son haftada 1'e indirivermiş, sebebini anlatırken gözlerini ondan boyuna kaçırmıştı. Derin bir iş geçirdi. Ama asıl üzerinde durduğu kızıydı, Nursen. İhtiyar filmci için bin dereden su getirdiği günden bu yana karardıkça kararıyor, sıkıntıdan morardıkça morarıyordu. Ne vardı peki demeyecek? Milyonerdi herif be, milyoner. Gözünü açar, adamı avcunun içine alır, hele gençliğiyle bağlayıverirse, çok değil birkaç ay içinde sıfırı tükettirebilirdi. Ondan sonra gelsin kocanın genci yakışıklısı, apartmanın en kocamanı, buzdolaplarının, möblenin şahı. Hiç canı istemediği halde koynundan çıkardığı gelincik paketinden bir sigara yaktı. Getir o tablayı buraya. Nursen gitti. Masa üzerindeki tablayı aldı. İsteksizlikle getirip yanına koydu. Ayna karşısına geçti yeniden. Saçlarını tarayışı, uzun uzun tarayışı, kendine çeki düzen verişi, bu işi yaparken hiç de sıkıntılı olmayışı, daha doğrusu sıkıntılarından sıyrılışı. Kaç vakittir düşündüğü gibi birine mi tutulmuştu yoksa? Bu aptal, bu içine kapanmış aptal kız tutulabilirdi. Hem de kendi gibi uyuşuğun birine. Uyuşuk uyuşuğu bulurdu zaten. Kocası bir zamanlar tekrarlar dururdu. Nursen benim anneme çekecek. Bu da onun gibi Halim Selim. Sigarasını tablaya sinirli sinirli çırptı. O Ayla'ya da öyle içerliyordu ki, dilinin altında bir şey vardı saklıyor gibiydi. Onlar herhalde bilirlerdi Nursen'in birisiyle sevişip sevişmediğini. Bilirlerdi ama söylemiyorlardı işte domuzlar. Birbirlerinin sırrını açıklarlar mıydı hiç? Senin bu suratın ne zamana kadar devam edecek? Nursen'in kaşları az daha çatıldı, karşılık vermedi. Buna da ayrıca sinirlenen anne daha sert tekrarladı. Ha, ne zamana kadar? Bakmadan, aman üf başlama gene. İstemiyorum ben, surat istemiyorum anladın mı? Bana dürüst bir evlat gibi hareket etmeye mecbursun. Tükürür gibi, sen dürüst bir anne gibi hareket edersen dürüst evlat muamelesini görürsün. Leman Hanım, boyaları soluk kırmızı, kirli kırmızı dudaklarıyla hop kalktı hop oturdu. Kız Allah'tan korkmaz, kepaze kız. Dürüst bir ana gibi hareket etmiyorum da ne yapıyorum? Şu 5 kuruşluk çorap işçiliğinden kurtul, apartmanlarda yaşa diye yırtındığım için mi? Sözünü sertçe kesti annesinin. Benden çok kendin için istiyorsun bunu. Apartmanda yaşamak, çifte çifte elbiseler mantolara kavuşmak, otomobillerden inmemek için beni babam, belki de dedem yaşındaki adama peşkeş çekiyorsun. Utan, utan. Yakınlardaki tütün fabrikasının borusu ötmeye başladı. Leman Hanım kibrit dokunmuş ispirto gibi parlayıverir, hatta saçlarından yakalayıp onu ayaklarının altına alabilirdi ama istemiyordu. Dilediği kadar dedem yaşındaki bunağı istemiyorum diye dayatsın. Günün birinde yanaşabilirdi. Alttan aldı. Evet, kendi rahatımı da düşünmüyor değilim. Değilim ama asıl endişem sensin. Fabrika köşelerinden kurtulmanı, apartmanlarda yaşamanı istiyorum. Senin sayende de kendimi düşünüyorum elbette. Anandan, babandan görme, kocandan görme, evladından görme. Ben bu dünyaya bitmez tükenmez ıstıraplar çekmek için mi geldim? Yaşaran gözlerini elinin tersiyle sildi. Nursen görmedi bunu. Görseydi bile acıyacak değildi zaten. Nesine acıyacaktı? Babasına evini haram eden, kendi rahatı, lüksü için kızını fedadan çekinmeyen bir anneye acınır mıydı? Huhu, aylalar gelmişlerdi. Ayna karşısından hızla çekilip mantosunu duvardan kaptı, giyindi, fırladı. Geldim. Leman Hanım yanladığı sedirden kımıldamamıştı bile. Parmaklarının arasında tükenen sigarası kızının çıkıp gittiği oda kapısına dalmıştı. Bu kız ayaklarına kadar gelen kısmeti tepip hem kendisine hem annesine, daha çok da annesinin Erdal üzerine tasarılarına engel mi olacaktı? Birden korkunçlaşan yüzüyle ayağa fırladı. Sert sert söylendi. Boğarım, boğarım onu. Vallahi de boğarım, billahi de. Sigarayı tabloda hınçla ezip sırtına yün ceketini aldı, el yüz yıkamak üzere avluya çıktı. Avlu kardan bembeyazdı. Kağıt kadar beyaz, kaba bir kar, karda kızının avlu kapısına uzanan ayak izleri. Hava karlı olmakla beraber soğuk değildi. Esintisiz, acı acı, ısırmayan, tatlı bir hava. Pencerede moruk da yoktu şükür. Bıkmış usanmışlardı ondan da yani. Nursen de şikayetçiydi. İnsana yiyecek gibi bakıyor. İhtiyar olmasa başka niyetle baktığını sanabilir insan demişti. Üzerinde durmadı. Musluğa gitti. Soğuk suyla çarpa çarpa yüzünü yıkadı. Soğuk suyun uykusuzluktan yorgun, ateş gibi yanan yüzüne değişi ferahlatmış, baş ağrısını da hafifletmişti. Suyu tekrar tekrar çarparak üst üste yıkadı, yıkadı. Oh, ferahlamıştı. Şimdi güzelce boyanıp giyinse, atlasa Beyoğlu'na, filmci Mahmut'u bulsa, beni Boğaz'da bir yerlere götür dese. Arnavutköy, Bebek ya da Tarabya'da bir yerlere gitseler, taze balık, ızgaralı, roka salatalı rakı içseler, 5'ten sonra da Erdal'ın çalıştığı mağaza yakınında dolaşsa, görünmeden kontrol etse. Çünkü öyle geliyordu ki ona, Erdal bir başkasıyla tanışmış, hatta belki de sevişmeye başlamıştı. En son buluştukları gün gözlerinin üstüne yemin etmemiş, senden başka sevdiğim varsa Allah iki gözümü kör etsin dememişti. Gözlerini gözlerinden boyuna kaçırması, Edip'in bekar odasındaki karyodada sevişirlerken işi çabucak geçiştirmeye çalışması. Aklına yatmıştı. Boyanıp giyinecek, atlayacaktı Mahmut öküzünü. Çeyrek, pek çeyrek yarım saat her istediğini yapmasına katlansa bile sonra basıp gider, bu nefis, bu harikulade kış günü boğaz içinden bol bol faydalanırdı. Sırtındaki kırmızı pazen sabahlığı attı. Açık pembe kombinezonuyla kaldı. Kolları göğsü sımsıkı sayılırdı. Sütyeni indirdi az. Erdal'ın diş yerleriyle mosmor lekeye gülümseyerek baktı. Domuz oğlan istediği zaman korkunç bir erkek oluyordu. O tertemiz, ilk zamanların utangaç, çekingen öğrenci kişiliği altından nasıl da kudretli bir erkek çıkıvermişti. Südyeni yukarı çekti, morluğu kapadı. Sonra ayna karşısına yürüdü. Bütün gece çok az uyumaktan gelen bir sarılık, bir yorgunluk. Beğenmedi. Saçlarını eliyle çabuk çabuk karıştırdı. Havalandırıp kabarttı. Sonra da dolaptan yarım şişe yeni rakısını çıkardı. Uykusuzluktan gelen bu sarılığın canını okuyacaktı. Kadehe doldurdu. Mezesiz filan bir çekişte dipledi. Rakıya karşı dayanıklılığı sonsuzdu sanki. İkinci kadehi de gene mezesiz yuvarladı. Oh, dünya vardı. Kanının derisi altında sıcak sıcak dolaşmaya başladığını duyuyordu. Üçüncü kadehte sarılık maralık kalmadı yüzde. Hafif bir pembelik gittikçe artarak yayılıyordu. Yarım şişe bittiği zaman artık hiçbir şey düşünmüyordu. Rujlar, kalemler, pudralar, ojeler, rimeller. Aç karnına yarım şişe rakı, mezesiz rakı, başını adam akıllı döndürmüştü. Tatlı bir sarhoşluk, uçuyordu. Dudaklarında belirsiz bir şarkı pırıl pırıl boyandı. Saçlarını daha sonra tarayacaktı. Bacağındaki beyaz, kirli naylon külotu temiz pembesiyle değişip elbisesini giydi, saçlarını uzun uzun taradı. Ekose elbise pek açmıştı birden. Siyah mantosunu sırtına geçirip, aynada sağdan soldan, çifte aynayla arkadan kendini iyice gözden geçirip, beğendikten sonra kapıyı çekti, evden çıktı. Tam avlu kapısına yönelmişti ki Erdal'ın yattığı odanın penceresinden Erdal'ın annesi, ''Uğurlar olsun Neman Hanım'' dedi. Durdu, hafifçe sarhoş gözlerini pencereye çevirdi. ''Teşekkür ederim komşum.'' ''Nereye böyle sabah sabah?'' ''Ah sorma komşum, sıkıldım da şöyle biraz hava alayım.'' dedim. ''Al al, gelsene oturalım, epeydir yüzünü göremedik.'' ''Gitse mi gitmese mi?'' ''Gitmese daha uygundu herhalde. Ne de olsa Erdal'ın annesi.'' ''Erdal gitmediyse evde olabilirdi. Çünkü o kardeşlerinden sonra çıkıyordu evden.'' ''Peki geliyorum.'' Avludan çıktı. Sokağa geçerken Pehlivan Ali'nin sokağa bakan kahve penceresi gerisinde Sadi Bey ile Müşteba amcanın gölgelerini fark ettiyse de üzerinde durmadı. Açık kapıdan girdi, kapıyı kapattı. ''Ah komşum, bu kızın, bu benim aptal kızın kahrı beni öldürecek.'' Merdiveni çıkarken komşu buyur ediyor, ona hak veriyordu. ''Ya Leman Hanımcığım, evlat derdi işte. Ne oldu? İstemiyor mu?''